Ayrım 74, Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler, Scott Lynch, sayfa 678, 14. kısım. Ertesi gün Requie'nin daveti üzerine adamın ancak bir enkaz olarak tarif edilebilecek ofisinde toplandılar. Ana kapı menteşelerinden kırılmıştı. Sandalye takımı yerde paramparça duruyordu ve duvarlardaki hemen hemen tüm resimler kesilerek çerçevelerinden çıkartılmıştı. Requie'in misafirlerini bu kargaşanın ortasına koydurttuğu şık sandalyelerde otururken görmekten ve her şey normalmiş gibi davranmaktan sapkınca bir zevk alır gibiydi. Selendry ise Priori mensuplarının arkasında volta atmaktaydı. ''Geçen geceden bu yana her şey siz bayanlar ve baylar için yolunda gitti mi?'' diye sordu Requie'in. ''Kılıç marinasındaki çatışma sona erdi.'' dedi. ''Dahili 7'nin en genci Jacanta Tiga. Donanma kontrolümüzde.'' ''Mon Magisteria'yı ele geçirdik.'' dedi babasını temsil eden Leonis Cordo. ''İki istihbarat subayı hariç Stragos'un tüm kaptanları göz altında ve...'' ''İkinci bir Ravel vakasına göz yumamayız.'' dedi orta yaşlı bir priorili. ''Adamlarımdan bazılarını o meseleyle ilgilenmeleri için görevlendirdim.'' dedi Requie'in. ''Şehrin içinde saklanabilecekleri bir yer olmadığını garanti edebilirim.'' Talişam, Espara ve yedi ilik krallığı elçileri konseyin liderliğine duydukları güveni alenen ifade ettiler.'' dedi Tiga. ''Biliyorum.'' dedi Requie'in gülümseyerek. ''Dün gece hatırı sayılır miktarda borçlarını affettim ve yeni yönetime faydalı olmalarını salık verdim. Peki gözlerden ne haber?'' ''Yaklaşık yarısı öldü.'' dedi Cordo. ''Geri kalanların çoğu hayatta ve tutuklu. Direniş göstermeye çalışan sadece birkaç kişinin kaldığı düşünülüyor.'' ''Fazla dayanamazlar.'' dedi Tiga. ''Eski arhomluğa sadakatle yiyecek veya bira satın alamazlar. Muvazzafları yeterince kızdırdıkları zaman onları sağda solda ölü bulacağımızı tahmin ediyorum.'' ''Diğerlerini de önümüzdeki birkaç gün içinde sessiz sedasız temizleriz.'' dedi Cordo. ''Bunun akıllıca bir fikir olup olmadığını merak ediyorum.'' dedi Requie'in. ''Arhon'un gözleri iyi eğitimli ve görevine bağlı bir asker havuzu teşkil ediyor. Mezarları doldurmaktan daha iyi bir kullanım alanları muhakkak vardır.'' ''Gözler yalnız ve yalnız Stragos'a sadıktılar.'' ''Belki kendilerine sorarsak sadakatlerinin Talverrar'a olduğunu söylerler.'' Requie'in bir elini kalbine götürdü. ''Duyduğum vatanseverlik icabı bu hususu belirtmek istedim.'' Cordo alaycı bir edayla güldü. ''Onlar Stragos'un hücum kıtaları, fedaileri ve işkencecileriydi. Bil fiil isyankarlık yapmasalar bile hiçbir işimize yaramazlar.'' ''Belki de müteveffa arhonumuz yere göre sığdırılamayan askeri yeteneklerine rağmen gözleri etkisizce kullanmıştı.'' dedi Requie'in. ''Belki de o yüzsüz maskelere hiç gerek yoktu. Gözler onun infazcıları olarak halkı korkutacaklarına, sivil kıyafetlerde istihbarat teşkilatında görev yapsalardı, daha çok işe yarayabilirlerdi.'' ''Belki o zaman Arhon'un istihbarat teşkilatı dünkü teşebbüsümüzü boşa çıkarabilirdi.'' dedi Tiga. ''Mücadeleyi ucu ucuna kazandık.'' ''Yine de'' dedi Cordo, ''tahtta bir kral olmadıktan sonra krallığı ayakta tutmak kolay değildir.''
''Evet'' dedi Tiga, ''bizi fevkalade etkiledin Cordo. Lütfen katkılarını sık sık dile getirmekten çekinme.''
''En azından ben...''
''Kralın geride bıraktığı sapasağlam aletleri bir kenara atarsan'' diye araya girdi Requie'in, ''krallığı ayakta tutman daha da güçleşir.''
''Kalın kafalılığımızı bağışla'' dedi neredeyse Marius Cordo kadar yaşlı olan Sara Velfioran. ''Ama kastettiğin nedir Requie'in?''
''Adam akıllı araştırıldıktan ve yeniden eğitildikten sonra gözlerin Talverrar için muazzam bir değer haline gelebileceğini kastediyorum. Hepsi bu'' dedi Requie'in kadına. ''Mesela hücum kıtaları olarak değil de gizli bir inzibat olarak.''
Bunu söyleyen öyle bir kuvvetin avlamakla görevlendirileceği kişilerin başındaki adamın ta kendisi diye dalga geçti Cordo.
Genç Gordo, dedi Requin. Bahsettiğin o kişiler benim sayemde ailenin ticari faaliyetlerine asgari düzeyde müdahale ediyorlar. Ayrıca o kişiler dünkü zaferimizde önemli bir rol oynadılar. Mesajlarınızı taşıdılar, sokakları doldurup ordunun takviye birliklerini geciktirdiler ve içinizden bazıları tüm bu olaya çimenlik bowlingi oynayan amatörlerin havasıyla yaklaşırken Stragos'un en sadık subaylarının dikkatini dağıttılar.
Ben hiç de amatörce diye başladı Gordo.
Hayır, sen amatörce davranmadın. Sen eline kılıç alıp dövüştün. Ama iki yüzlülüğümü suratımda bir tebessümle sergiliyorum Leonis. Böylesine mahrem bir ortamdayken sakın bana hor gözle bakarak benim gibilerle hiçbir alışverişin yokmuş gibi davranma. Yasa dışı faaliyetleri benim gibiler tarafından düzenlenmeyen bir şehri hayal bile etmek istemezsin. Gözlere gelince... Sizden ricada bulunmuyorum, size ne yapacağınızı söylüyorum. Stragos'a fanatiklik derecesinde bağlı olan birkaç kişinin kazara tökezleyip kılıçların üstüne düşmesine itirazım yok. Ama geri kalanlar elden çıkarılamayacak kadar faydalı.
Neye dayanarak, dedi Tiga, bize böyle bir dayatmada bulunabiliyorsun?
Burada oturan 7 kişiden 6'sının günahhanenin kasa odasında çeşitli kaynaklar saklamış olmayı uygun bulmasına dayanarak. Gelin eğri oturup doğru konuşalım. Eğer aramızdaki ilişkiden kaygı duymaya başlarsam o kaynaklar bir daha asla ortaya çıkmayabilir.
Sizin gibi ben de bu kente yatırım yaptım. Yabancı bir gücün işime karışmasını hiç hoş karşılamam. Stragos'a hakkını vermek lazım. Priori'nin bizi yönettiği son savaşın nasıl sonuçlandığını düşünürsek, kontrolünüzdeki bir kara ve deniz kuvvetinin düşmanlarımıza korku salacağını hiç sanmam. O nedenle seçeneklerimizi arttırmaktan yanayım.
Bunları birkaç gün sonra da konuşabiliriz, dedi Leonis. Hiç sanmıyorum. Sağ kalan gözler gibi külfetlerin tartışma genişletilemeden önce yitip gitmek gibi bir huyu vardır, değil mi? Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Mesajlar hedefine ulaşmadan kaybolabilir veya yanlış anlaşılabilir. Ve eminim ki olup biten her şeye makul bir kılıf uydurulabilir.
Peki ne istiyorsun, diye sordu Fioran.
Mon Magisteria'yı yepyeni iktidarımızın idari merkezi olarak kullanacaksanız, orada bir ofis süitinin iyi bir başlangıç olacağı görüşündeyim. En iyileri kapışılmadan önce şöyle güzel ve prestijli bir tane. İlaveten hafta sonuna kadar kabataslak bir faaliyet bütçesi bekliyorum. Bütçenin hesabını kitabını ben yaparım. Ayrıca gelecek seneki maaşlar. Maaş demişken bu yeni kuruluşun hiyerarşisi dahilinde en az 3 veya 4 makamın bütünüyle benim takdirime bırakılmasını istiyorum. Yıllık maaşları 10 ila 15 bin solari olmak kaydıyla.
Emrindeki hırsızlara peşkeş çekmek için, değil mi, dedi Leonis.
Evet, saygıdeğer vatandaşlar ve Talverra'nın savunucuları olarak yeni yaşamlarına geçişlerinde işlerini kolaylaştırmak için, cevabını verdi Requin.
Peki sen de saygıdeğer vatandaşlığa geçiş yapacak mısın, diye sordu Tiga.
Zaten öyle olduğumu sanıyordum, dedi Requin. Tanrılar aşkına hayır, şu an tadını çıkardığım sorumluluklara sırt çevirmek gibi bir arzum yok. Ama şu tesadüfe bakın ki yeni teşkilatımız için aklımda ideal bir aday var. Stragos'un gözlerini kullanma şekline yönelik çekincelerimi paylaşan ve eskiden kendisi de öyle olduğu için daha da ciddiye alınması gereken biri.
Priorililer ona bakmak için oturdukları yerde dönerken Selendri kendini gülümsemekten alıkoyamadı.
Dur bakalım Requin, dedi Gordo.
Durmak için bir sebep görmüyorum, dedi Requin. Siz yedinizin bu çok ufak ve çok vatanseverce isteğimi reddedeceğinizi hiç sanmıyorum, öyle değil mi?
Selendri etrafına bakınan Gordo'nun diğer Priorililerin yüzlerinde ne gördüğünü biliyordu. Eğer Gordo bu duruma resmen engel olmaya çalışırsa yalnız kalacaktı ve sadece babasının sallantıdaki mevkiini değil kendi beklentilerini de riske atacaktı. Bana kalırsa Selendri'nin başlangıçtaki ücreti epeyce yüklü olmalı dedin Requin neşeyle. Resmi faytonlara ve mavnalara da ihtiyacı olacak elbette. Bir de resmi konut. Nasılsa Stragos'un emrinde düzinelerce ev ve köşk vardı. Ah bir de Mon Magisteria'daki ofisi oradakilerin en güzeli ve prestijlisi olmalı. Sizce de öyle değil mi?
Priorililer çeşitli şaşkınlık, kaygı ve öfke halleriyle çekip gittikten sonra odada yalnız kalan ikili çok uzun bir süre öpüştü. Requin sıkça yaptığı gibi eldivenlerini çıkarıp ellerinin kahverengi, kabarcıklı derisini kadının hem sol tarafındaki uyumlu yara dokusunda hem de sağındaki sağlıklı tende gezdirdi.
''Gördün mü canım?'' dedi adam. ''Bir süredir bu kulenin basamaklarında yukarı aşağı koşturmaktan ve zengin ayyaşlar için getir götür işleri yapmaktan hiç haz etmediğinin farkındaydım.''
Yine de başarısızlığımdan dolayı özür.
Başarısızlığımız tümüyle ortaktı dedi Requin. Hatta ben Costa ile Ferra'nın zırvalarını senden daha çok yuttum. Sense şüphelerini sonuna kadar korudun. Kendi haline bırakılsaydın daha en başında onları balkondan atar ve bu rezaleti engellerdin.
Kadın gülümsedi. Ve o ukala priorililer son bir kıyak geçerek yeni makamını sana peşkeş çektiğimi sanıyorlar.
Requin parmaklarını kadının saçlarında gezdirdi. Dur bakalım, şaşkınlıktan küçük dillerini yutacaklar. Seni iş başındayken görmeleri için sabırsızlanıyorum. Benim küçük Felantozzi çetelerimi solda sıfır bırakacak bir şey inşa edeceksin.
Selendri ofisteki enkazı gözden geçirdi. Requin bir kahkaha attı.
Her şeye rağmen o puştları takdir etmeliyim. 2 senelerini böyle bir şey planlamaya harcadılar. Sonra bu sandalye meselesi. Üstüne bir de kendi mührüm. Leonis gerçeği öğrenince nasıl da çılgına döndü.
Öfkeden köpüreceğini sanıyordum dedi Selendri.
Sanırım öfkeli olmasına öfkeliyim. Sandalye takımı çok hoşuma gitmişti.
O resimleri elde etmek için ne kadar uzun süre uğraştığını biliyorum ve...
Ah resimler, evet. Requin hınzırca gülümsedi. Eh tabii, bir de o mesele var. Duvarlar böyle çok çıplak kaldı değil mi? Benimle kasa odasına inip gerçeklerini çıkarmaya ne dersin?
Gerçekleri de ne demek?
Bitiş. Kızıl gökler altında kızıl denizler. Birinci kısım.
Bunlar taklit de ne demek?
Loki Acastus Krell'in yani Velvirazzo'daki lüks eğlencelikler dükkanının sahibinin çalışma odasındaki rahat yüksek arkalıklı bir tahta sandalyede oturuyordu. Genç adam ılık çayını dökmemek için ince bardağını 2 eliyle birden tuttu.
''Bu terime yabancı olmadığınızı eminim efendi Fairwhite'' dedi Krell. Hareketlerindeki zarafet olmasa yaşlı adam bir çıtaya benzetilebilirdi.
Çalışma odasında sahne prodüksiyonundaki bir dansçı misali volta atıyor, poz alan bir düellocu edasıyla büyüteç lenslerini kurcalıyordu. İpek kumaştan dikilmiş alacakaranlık mavisi, bol ve sırmalı bir kaftan giyen adam başını kaldırdığında saçsız kafasındaki ışıltı, bakışlarının ürkütücü ve delici doğasını daha da vurguluyordu. Bulundukları çalışma odası Krell'in yuvası varlığının merkeziydi. Oda ona otoriter bir hava katmaktaydı.
''Mobilyalar konusunda değilim'' dedi Locke, ''fakat tablolar söz konusu olduğunda...'' Evet, tablolarda taklide daha az rastlanır ama buna hiç şüphe yok. Bu 10 resmin orijinallerini kendi gözlerimde hiç görmedim baylar. Fakat pigmentlerde, fırça darbelerinde ve yüzeylerindeki genel yıpranmışlıkta kritik uyuşmazlıklar mevcut. Bunlar Talatri Barao'na ait hakiki sanat objeleri değil.
Çayını görmezden gelerek ellerini önünde kavuşturmuş olan Jean hiçbir şey demeksizin bu haberi asık bir suratla karşıladı.
Loki genzinde safra tadı aldı.
Açıklayın dedi genç adam hiddetini kontrol altında tutmakta zorlanarak.
Krell iç geçirdi. Belli ki misafirlerinin durumuna duyduğu sempati kendi hüsranına baskın gelmişti.
Bakın dedi çalıntı tablolardan birini dikkatle havaya kaldırarak. Tabloda bir gladyatör oyununu seyreden ve ölümcül yaralanmış bir dövüşçünün selamını karşılık veren Terin İmparatorluğu soyluları resmedilmişti. Bunu her kim yapmışsa gerçek bir usta, olağanüstü sabırlı ve hünerli bir kişiymiş. Böyle bir şey her bir resim başına yüzlerce saatlik bir çaba gerektirmiştir. Ayrıca işi yapanın orijinallere tam erişiminin olduğundan eminim. Anlaşılan bu nesneleri elinden aldığınız beyefendinin asıl resimleri tehlikeye atmaktan çekincesi varmış. Evimin ve tüm bahçelerimin üstüne bahse girerim ki gerçek tablolar hala onun kasa odasındadır.
İyi de uyuşmazlıklar dediniz, bunu nasıl bilebilirsiniz?
Terin İmparatorluğu'nun son erkanı tarafından himaye edilen usta ressamlar eserlerini daha düşük seviyeli hamilere hizmet eden meslektaşlarınınkilerden ayrı tutmanın gizli bir yöntemine sahiptiler. Bu husus ancak imparatorluğun çöküşünden yıllar sonra imparatorluk erkanının dışındakilerce öğrenildi. Talatri'nin seçkin ustaları ve yardımcıları hem boyutu hem de yönü yakın çevresindekilerle çakışan fırça darbeleri kullanarak eserlerinin bir köşesinde kasten çok ufak bir görsel kusur yaratırlardı. İşte bu kusur deyim yerindeyse kusursuzluğu belli eder. Bazı vardalı erkeklerin eşlerinde görmekten hoşlandıkları güzellik lekeleri gibi.
Yani bunu ilk bakışta fark ettiniz öyle mi?
Bu 10 eserin hiçbir yerinde o tür bir kusura rastlamamam bana yetti.
Kahretsin dedi Locke.
Tahminimce diye devam etti Krell, bunları yaratan ressam ya da işvereni asıl eserlere öyle büyük bir hayranlık duyuyormuş ki gizli ayırım işaretlerini taklit etmeye yanaşmamış.
Aman ne hoş.
Başka bir kanıta daha ihtiyaç duyduğunuzu görebiliyorum efendi Fairwhite. Neyse ki elimizde yeterince var. Öncelikle simyanın 4 asır önceki durumu düşünüldüğünde bu pigmentlerin parlaklığı imkansız. Renk tonlarının canlılığı modern bir kökeni işaret ediyor. Son ve en belirgin ipucuysa bu eserlerde yılların eskimişliğinin bulunmaması. Ne pigmentlerde ufacık çatlaklara, ne küf yahut gün ışığı kaynaklı solmalara, ne de vernik kaplamada bir duman izine rastlamak mümkün. 10 yaşındaki bir çocuğun yüzü benimkinden ne kadar farklıysa bu eserler de asıllarından o kadar farklı.
Krell kederli bir tebessüm etti.
Ben yaşlanıp gittim. Aynı şey bunlar için geçerli değil.
Peki bu durum anlaşmamızı nasıl etkileyecek?
Birer taklit olmalarına rağmen dedi Krell çalışma masasının arkasına oturup resmi elinden bırakarak. Bunları Talverrar'daki beyefendiden alırken olağanüstü sıkıntılar çekmiş olmanız gerektiğinin bilincindeyim. Size teşekkürlerimi ve hayranlığımı sunmama izin verin.
Jean alaycı bir homurtu çıkarıp gözünü duvara dikti. Ne kadar içten olursa olsun diye başladı Locke, teşekkürleriniz ve hayranlığınız.
Para yerine geçmez dedi Krell. Ben bir ahmak değilim efendi Fairwhite. Bu 10 tablo karşılığında size hala 2000 solari teklif edebilirim.
2 mi? Locke sandalyenin kolçaklarını sıkıca kavrayıp öne eğildi.
Daha önce konuştuğumuz meblağ 30.000'di efendi Krell. Orijinaller karşılığında o meblağı seve seve öderdim dedi Krell. Son filizlenmeden kalma hakiki eserler için uzak yerlerden alıcılar bulabilirdim. Talverrar'daki beyefendinin potansiyel hoşnutsuzluğunu umursamayacak alıcılar.
Demek 2 diye homurdandı Locke. Tanrılar aşkına. Çok daha fazlasını günahhanede bıraktık. 2 yıllık emeğimiz karşılığında bize 2000 solari teklif ediyorsunuz.
Hayır, Krell ince parmaklarını çattı. 10 tablo karşılığında 2000 solari teklif ediyorum. Bu nesneleri elde ederken çektiğiniz sıkıntılara üzülsem de anlaşmamızda zorluklarla ilgili bir ibare yoktu. Ben mallara para ödüyorum. Onları elde etme sürecine değil.
3000 dedi Locke.
2500'den 1 sentira fazlası olmaz dedi Krell. Bunları alıcı bulabilirim. Durumlarına rağmen her biri sahip olmaya veya sergilemeye layık. yüzlerce solari değerinde eşsiz birer obje. Hatta belirsiz bir zaman geçtikten sonra mecbur kalırsam onları uzak bir şehirde edindiğimi iddia ederek Talverrar'daki beyefendiye geri satmak gibi bir girişimde bile bulunabilirim. Cömertçe davranacağına şüphem yok. Lakin teklifimi kabul etmiyorsanız onları bir pazar yerine veya belki de bir taverneye götürmekte serbestsiniz.
2500 dedi Loki. Hay böyle işin canı cehenneme.
Vademiz dolunca hepimizin oraya gideceği kanaatindeyim efendi Fairwhite. Ama artık bir karar verdiğinizi duymak istiyorum. Teklifimi kabul ediyor musunuz?
74. ayrımın sonu. Sayfa 687.